الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Bugün size gayrimüslimlerle ilişkiler konusunu anlatacağız. Bunu zaman zaman anlatıyoruz, siz de biliyorsunuz. Fakat dünyanın bugünkü gündemi dolayısıyla bu meseleyi yeniden ele almak gerekti. Biliyorsunuz IŞİD sebebiyle işte Amerika, Avrupa, bazı İslam ülkeleri ittifak ederek büyük bir harekat başlatıyorlar. Bundan önce bir 11 Eylül olayı vardı biliyorsunuz. Amerika'daki iki tane kulenin yıkılması olayı. O zaman 2001'di galiba, yanlış hatırlamıyorsam. Süleymaniye Camii'nde vaaz ediyordum. Şimdi kendisi burada, Ömer Germirligil. O zaman Amerika'da oturuyordu. Fakat Amerika'da oturmasına rağmen gene bizim vakıfla sıkı ilişkisini devam ettiriyordu. Amerika'da bir iş yeri vardı, eşiyle beraber oradaydı. Zannedersem o vaazı yaparken buradaydın değil mi? Vaaz sırasında buradaydı. Süleymaniye Camii'ne bir vaaz etmiştim. Bu 11 Eylül İslam'a karşı hareketlerin meşrulaştırılması için oluşturulmuş bir senaryodur. Yani Amerika'nın İslam ülkelerinde bir operasyon yapması için elinde bir gerekçe olması lazım. O da çok kolay işte, yok falanca adam uçağıyla geldi de ölüm dalışı yaptı da bunu olacak şey değil. Ne ki yani uçak şeklinde bir füze yaparsın olur biter. Ve ilginç bir şey de o gün bir tane çalışan gelmiyor binalara. Yahudi'den bir tek Yahudi yok. Evet, bir tek Yahudi gelmiyor. O zaman şunu söylemiştim. Bu İslam'a karşı yapılmış ama göreceksiniz. Bundan sonra İslam, Amerika'nın gündeminde bir numaralı mesele haline dönüşecek. O sırada Ömer Bey, tabii yeni Amerika'dan gelmiş, tekrar gidecek. İşte kendisi burada. Bana dedi ki, ya hocam, böyle şey mi olur dedi. O Amerika'da İslam'a karşı çok büyük şeyler oldu dedi işte. Bir nefret oluşuyor falan. Bir müddet sonra, işte bir sene sonra mı, iki sene sonra mı? Bir sene sonra değil mi? Bir sene sonra geldi, şöyle söyledi, dedi ki, gerçekten halkın İslam'a ilgisi büyük ölçüde arttı. Ben daha önce bir arkadaşıma Kur'an meali vermek için o kadar dolaştım ki, kitapçılarda bulamadım. Ama şimdi her alışveriş merkezinde İslam eserlerinin ayrı bir standı var. Çünkü halk onu öğrenmek istiyor. Şimdi bu sosyal hareketler bazı insanların planladığı gibi sonuç doğurmuyor. İslam bütün dünyada çok ciddi anlamda yayılıyor. İşte bu IŞİD'e destek verdiği söylenen Selefileri Avrupalıların yetiştirdiğini, Amerikalıların yetiştirdiğini biz bizzat müşahede ederek biliyoruz. Yani bir kötü Müslüman örneği olsun diye bunu yapmışlardı. Şimdi bu IŞİD karşıtı hareketler ciddi manada beni şüphelendiriyor. Tıpkı Amerika'daki ticaret merkezine yapılan saldırı gibi. Burada büyük bir oyun oynanıyor. Ekranların karşısına geçip de o insanları infaz edenlerin Müslüman olduğuna asla inanmıyorum. Dikkat edersen yüzlerini gözlerini tamamen kapatıyor. Kimden çekinip kapatıyorsun? Çünkü görevi tamamlanıp da yarın memleketine döndü mü kimsenin yüzüne bakamaz da ondan dolayı. Burada çok büyük bir senaryo var. Müslümanların çok uyanık olması lazım. Bir de kendinizi o bölgelerde yaşayan insanların yerine koyun. Ortada bir devlet yok. Herkes elinde silahı olan, gücü olan kendi başına bir hakimiyet kuruyor. Ve hiçbir şekilde huzur ve güvenliğin olmadığı bir yer. Elbette ki insanlar huzur ve güvenliğin olabileceği bir ortamın peşinde olurlar. Şimdi işin o iş yüzü ayrı bir konu. Ben orayı da fazla bilmiyorum. Çünkü bilgi eksikliği itibariyle konuşmamız doğru olmaz. Ama Amerika'nın ve Avrupalıların IŞİD'e karşı hareketlerinin bir senaryo olduğunda asla şüphem yok. Çünkü bunlar İslam'a asla destek vermezler. Hiçbir şekilde istemezler. (gülüyor) 2007 senesinde Vatikan'a gittiğim zaman Vatikan Başbakanı orada tabii büyük bir heyet gitmemize rağmen Almanların oluşturduğu büyük bir heyet orada beni muhatap olarak konuştu. Yani bütün konuşma onunla benim aramda geçti. Diğerlerinin tamamı dinleyici oldular. Mustafa Evli burada değil, değil mi? O konuşmaya katılmıştı. Ama benim kızım oradaydı, kızım burada. O konuşmada. Şimdi o sırada Vatikan Başbakanı bana dedi ki, kendisi Diyalog Kurulu'nun başkanı. Fethullah Gülen tarafından organize edilen Diyalog Kurulu'nun başkanı. Roma'da onların bir merkezleri vardı. Merkezlerini ziyaret etmiştim. Ve orada bulunan görevliler dediler ki bizim başkanımızdır. Jean-Louis Pierre Turan. Bana aynen şunu söyledi. Siz Kur'an'a uyduğunuz sürece sizinle diyalog olmaz dedi. Diyalogun birinci şartı ne? Kur'an'a uymamak. Değil mi? Fethullah Hoca grubuna mensup Reşit miydi Haylamaz? Reşit Haylamaz adında bir zatın yazmış olduğu bir kitap var orada. Resulullah'a inanmak gerekmediğine dair ifadeler var. Muhammed Aleyhisselam'a inanmak gerekmiyor. La ilahe illallah dediniz mi yeter. Şimdi şimdi Resulullah yoksa Kur'an-ı Kerim olur mu? Çünkü Kur'an-ı Kerim'i getiren o değil mi? Dolayısıyla burada tam bir ittifak içerisinde oldukları ortada. Kur'ansız bir diyalog, ne biçim diyalogsa. Kur'an'ı aldığınız zaman ortada Müslümanlık kalır mı? Şimdi orada tabii benim tepem atmıştı gerçekten, tam anlamıyla tepem attı. Ve orada çok uzun bir konuşma yaptım. O konuşmayı kaybettiler. Çünkü kameraman ben götürmemiştim. Ben götürseydim kaybolmazdı. Demiştim ki, biz Kur'an'a uymazsak asıl o zaman bizimle diyalog yapamazsınız dedim ve ayetler okudum. Epeyce ayet okudum. Sonra heyecanlandı şey, o başbakan. Bizim büyükelçinin ifadesi bu her ne kadar ikinci sırada olsa da etki bakımından birinci sıradadır dedi bana. Yani şey için, o başbakan için. Her ne kadar papadan sonra gelse de etki bakımından papadan öndedir demişti. O zaman heyecanlandı, şöyle yaptı. Tabii canım, sizinle diyalog yapmayıp da kiminle yapacağız? Şöyle duvara doğru şeyini, koltuğunu itti. Sizinle diyalog yapmayıp da kiminle yapacağız dedi. Avrupa'da ikinci büyük din haline geldiniz dedi. Avrupa'da ikinci büyük din. Ondan 6 ya da 7 ay sonra şeye gitmiştim, Viyana'ya gitmiştim. Viyana'da son derece yoğun temaslar oldu. Bütün yetkililerle görüşmüştüm. O zaman yapılmış olan sayımı anlatmışlardı. Rabitatul Alem İslami'nin Tuna Nehri'nin hemen yanında kubbeli bir camisi var. Yeşil bir kubbesi var. Büyükçe bir cami. Oradaki yetkililerin ifadesi demişlerdi ki en son yapılan sayımlara göre İslamiyet Avrupa'da birinci sıraya yükseldi. Ondan bir müddet sonra şeye gitmiştim, Tübingen Üniversitesi'ne, Almanya'da. Orada İslam İlahiyat Fakültesi açılmıştı ki onun açılmasından öncesinden sonrasına kadar bizim vakfın ilişkileri vardı orada. Demişlerdi ki bu sene Katolik dünyasının bir numaralı fakültesi olan Katolik İlahiyat Fakültesi'ne bir tane öğrenci başvurdu. Peki İslam İlahiyat Fakültesi'ne kaç tane öğrenci bekliyorsunuz dedim. 3000 kadar müracaat bekliyoruz dediler. Bu kendi ifadeler. Ve konuşmalarımıza şu şeyler geçmişti. Almanya'da öyle camiler var ki 4000 kadar cemaati var. Çünkü onlarda cemaat sayısı önemli. Bu şeylerde kiliselere kayıtlı üyeleri var ya. 4000 kadar cemaati var. Tamamı Alman demişlerdi. Cemaati sırf Alman olan camiler var. Şimdi böyle bir ortamda bunların yapacağı en önemli şey İslam'ı tüm dünyaya kötü göstermek. Zaten kendilerinin insanlara sunacakları bir inanç sistemi yok, bitmiş. Ki bunu Vatikan'da Katolik Kilisesi'nin bütün kiliseleri arasında koordinasyonu kurmakla görevli olan kardinal söylemişti. Demişti ki kilise bitti. Onlar kilise derken Katolik Kilisesi'ni kastediyorlar. Bitti. Bitiyor değil, bitti demişti. Merkezi ayakta tutuyoruz ki herhangi bir kimse eğer Hristiyan olmak isterse, yani şey Katolik olmak isterse hiç olmazsa merkez ayakta kalsın. Şimdi dünyada böyle bir ortam var. Böyle bir ortamda İslam'ı kötü göstermek için ikide bir haberler yayılıyor. Bu haberler ne derece doğru onu bilmiyoruz. Ki bana göre bunlar büyük ölçüde doğru değildir. Nasıl olsa haber kanalları onların elinde. Bakın bir zamanlar bir gazete benimle röportaja geldi ve dedi ki İsa Aleyhisselam gelecek mi? O konuda o zaman hiçbir çalışmam yoktu. Dedim Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman İsa Aleyhisselam'ın gelmesi mümkün değil. İlgili hadisler, ben hadisler konusunda çalışmadım dedim. Yani o konuda bir çalışmam yok, onun için bir şey söyleyemem. Hemen şey yapmış, gazete bir manşet attı. Abdülaziz Bayındır dedi ki, İsa'nın nüzulü ile ilgili hadislerin tamamı uydurmadır. Ben bu konuda çalışmam yoktur dedim, yani başka bir şey yok. Ya bunu nereden çıkardınız dedim. Hemen ertesi gün, tabii sıkıyı gördü, vazgeçti. Tekrar şey ettim, ya siz benim şimdiye kadar ikili oynadığımı gördünüz mü? Ne kadar uğraştıysam, adamlar yaptıkları yalan haberi değiştirmediler. Yani bu şeyler, haber kanalları kendi başlarına hür bir şekilde haberler yapmıyorlar. Yani birilerini kötülemek istedikleri zaman onu pekala yapabiliyorlar. Ve şimdi İslam bütün dünyada bir numaralı problem. Yani çünkü biz şimdi kendimizi tenkit ediyoruz, doğru. Son derece haklıyız. Fakat bütün yanlışlara rağmen, yani bu tenkit ettiğimiz şekliyle bile İslamiyet öbürleriyle kıyaslanamayacak kadar güzel. Ama şu anda insanlar artık şeyi bıraktılar. Yani kiliseyi bıraktılar. Geleneksel dinler büyük ölçüde terk edilmeye başlandı. İşte Kur'an-ı Kerim mealleri dünyanın hemen her yerinde var. Kur'an-ı Kerim'i okuyanlar fıtratlarını orada bulup Müslümanlığa yaklaşıyorlar. Fakat İşte devreye çeşitli şekillerde bu geleneksel din girince problem ortaya çıkıyor. Şimdi asıl mesele şu. Şu anda sebep ne olursa olsun, işte bir zamanlar 11 Eylül olayları dolayısıyla müthiş bir İslam'ı yayma imkanı ortaya çıkmıştı ki ve ondan sonra da bayağı bir yaygınlık kazandı. Şu anda çok daha büyük bir imkan var. Krizleri iyi yönetebilirsek, krizler insanlara müthiş kapılar açar. Şimdi şu anda yapmamız gereken şu. Evet, orada şey yapıyorlar, esir aldıkları kişileri, işte siz müşriksiniz diye öldürüyorlar, değil mi? Yani öldürdüklerine dair, İnternet sitelerine haberler giriyor. Öldürüyorlar mı, öldürmüyorlar mı bilmiyorum. Şimdi bana bir göstermişti şeyler, Fehmi mi birisi göstermişti. Hocam baksana bunların hepsini işte öldürmüşler. Baktım, şeyler hakikaten şeyleri otomatik silahlarla tarıyorlar ama öldü dedikleri kişilerde bir kıpırdama bile yok. Eğer o kurşun, gerçekten kurşun gidip de o adamlara vuracak olsalar, onlar kalkacaklar, yatacaklar bir daha, hiçbir kıpırdama yok. Dedim, vallahi bu bir senaryo gibi gözüküyor. Kan da yok. Ne kan var, ne kıpırdama var, hiçbir şey yok. Nasıl oluyor bu iş? Ne olacak şimdi? Biliyorsunuz kuru sıkı tabanca var da, kuru sıkı şey yok mu, makine tüfek yok mu? Ne var ki yani, çok kolay bir şey. Pekala şey yapabilirsiniz. Öyle biz hatta kan da çıkartabilirsiniz ama demek ki onu düşünmemişler. Şimdi bunlar böyle ama işin esası, esas olan bir Müslümanların bu vesileyle artık kendilerine gelmeleri gerekir. Artık şu geleneksel İslam'ı kesin olarak bırakmamız lazım. Geleneksel İslam'ı bırakmak zorundayız. Bakın şimdi Tevbe suresinin 5. ayetini açalım. 186. sayfa.
Haram aylar çıkınca müşrikleri bulduğunuz yerde öldürün. Onları yakalayın, onları hapsedin ve onları her gözetleme yerinde oturup bekleyin. Eğer tevbe eder, namazı dosdoğru kılar, zekatı da verirlerse artık yollarını serbest bırakın. Allah yargılayan esirgeyendir.
Evet, şimdi bu ayeti kerimeyi mezheplerin hemen tamamı bağlantısından kopararak delil alır ve buradan da gördünüz zaten. Haram aylar çıktı mı müşriklerden tam bulduğunuz yerde öldür. Haram aylar hangisi? Evet. Zilkade, ki şu anda Zilkade'deyiz. Zilhicce, arkasından Muharrem, peş peşe gelen ay, bir de Recep ayı. Peki burada o mu kastediliyor? Burada başka haram aylar değil, burada başka bir şey var. Peki bunlar hangi müşrikler? Biliyorsunuz Allahü Teala ne diyor şeyde, Hud suresinin ilk ayetlerinde? Estaizu billahi elif la amra kitabun uhkimet ayatu thumme fussilet milledun hakimin habir. Bu bir kitaptır ki ayetleri muhkem kılınmış. Yani hüküm ifade eden ayetler. İşte bu hüküm ifade eden ayet. Thumme fussilet, sonra da ayrıntılı olarak açıklanmıştır. Milledun hakimin habir, hakim ve habir tarafından, Allah tarafından. Açıklamayı kim yapıyormuş? Allah. Niye? اَلَّا تَعْبُدِ اِلَّا اللّٰهِ Allah'tan başkasına kul olmayasınız diye. Çünkü birisi kendi kafasındaki hükmü, Allah'ın hükmü gibi ortaya koyar. Siz ona kul olursunuz, Allah'a kul olduğunu zannederek. Peki Resulullah'ın görevine اِنَّنِي لَكُمْ مِنْهُ نَذ۪يرٌ وَبَش۪يرٌ Ben de sizin için o kitapta olanı, olandan olanı size, olanla sizi müjdeleyen ve uyaran bir elçiyim diyor. Tamam. Şimdi bir kimse Kur'an'ı kendisi açıklamaya kalktığı zaman bu ayetlere göre ne olur? Kendisini Allah'ın yerine koymuş olur değil mi? Ve en büyük günah işlemiş olur. Peki burada ne anlatıyor Allahü Teala? Bakın surenin başında ilk ayetini oku bakalım bir ya.
Allah ve Resulünden kendileriyle anlaşma yapmış olduğunuz müşriklere bir ihtar.
Bak, antlaşma yaptığınız müşrikler. Bu Tevbe suresi hicretin 9. yılında indi. Hicretin 8. yılında Mekke fethedildi. Antlaşma yapılan, kimlerle antlaşma yapılmıştı? Mekkelilerle. Hudeybiye antlaşması. Devam et. Bakın onlara hitap ediyor bu. Onlara diyor, tamam mı? Devam edin.
Parantez içinde, ey müşrikler, yeryüzünde 4 ay daha dolaşın.
Bak, yeryüzünde 4 ay daha dolaşın. Yani size dokunulmayacak demektir. İşte az önce okuduğumuz haram aylar bu 4 aydır, bizim bildiğimiz. Yani oradaki haramdan maksat, onların can güvenliğinin olduğu aydır. Ve bu şeyde, bu ayetler müşriklere Ali radıyallahu anh tarafından Mina'da okunmuştur. Yani şeyin 10. günü, Zilhicce'nin 10. günü, 4 ay o zaman başlıyor. O zamandan itibaren 4 aydır. Tamam? Devam et.
Yeryüzünde 4 ay daha dolaşın. İyi bilin ki siz Allah'ı aciz bırakacak değilsiniz. Allah ise kafirleri rezil ve perişan edecektir.
Devam et.
Hacc-ı Ekber, yani en büyük hac gününde Allah ve Resulü'nden...
Tarihinde veriyor Kur'an, görüyor musunuz? Hacc-ı Ekber günü. Yani İşte en fazla birisi diyebilir ki Arafa günü olsun. O kadar, bir gün fark eder. Arafa günü diyen çıkabilir. Arafa mı yoksa şey mi diye, yani kaynaklarda Mina günü deniyor Zilhicce'nin onu, olsun 9'u, bir gün fark eder. Başka bir şey değil. Bak tarih de veriyor Kur'an-ı Kerim, görüyor musunuz? Evet.
Hacc-ı Ekber gününde Allah ve Resulünden insanlara bir bildiridir. Allah ve Resulü müşriklerden uzaktır. Eğer tövbe ederseniz bu sizin için daha hayırlıdır. Ve eğer yüz çevirirseniz bilin ki siz Allah'ı aciz bırakacak değilsiniz.
Yani 4 ay size süre. Şimdi bu müşrikler kim? Bu müşrikler Resulullah'a ölüm kararı verenler değil mi Mekkeliler? Darun-Nedve'de ölüm kararı vermediler mi? Uygulamak için harekete geçtiler. O sıra Resulullah Mekke'yi terk etti biliyorsunuz. 3 gün Sevir mağarasına kaldı. Sonra ortalık düzelince Medine'ye gitti. Yolda peşine takıldılar. Ve Müslümanların Medine'ye hicrete mecbur kıldılar Müslümanları. Bedir Savaşı'nı, Uhud Savaşı'nı ve Hendek Savaşı'nı yaparak tüm Müslümanları yok etmek istediler. Onun için bunları yaptıklarının cezasını bulmaları lazım. Ondan dolayı Allahü Teala Bakara 191 olacak galiba. Orada diyor ki ve ahricuhum min haythu ahracukum. Onlar sizi nereden çıkardılarsa siz de onları oradan çıkarın. 191 mi?
Evet.
Onlar sizi nereden çıkardılarsa siz de onları oradan çıkarın. Nereden çıkardılar Müslümanları? Mekke'den değil mi? O zaman bunların cezası yaptıkları suçun dengi. Fazla bir şey yok. Mekke'den çıkacaklar. Gitsinler Taif'e, gitsinler Medine'ye, gitsinler Cidde'ye ama Mekke'de duramazlar. Çünkü Müslümanları Mekke'den çıkarmışlardır. Kim? Oradaki o Resulullah'a karşı gelen müşrikler. O suçlu olanlar belli. Onlar sadece. Devam et. Bak bunların hepsi ayet. Bak Kur'an'ın açıklandığı zaman böyle oluyor işte. Evet devam et.
Ancak kendileriyle anlaşma yaptığınız müşriklerden, anlaşma şartlarına uyan, hiçbir şeyi size eksik bırakmayan ve sizin aleyhinize herhangi bir kimseye arka çıkmayanlar bu hükmün dışındadır.
Aslında antlaşmaya karşı çıkmayan müşriklerin cezası da şeyden çıkmaktır. Ama antlaşmaya uydukları için onlara bir şey yapılmıyor. Bak bütün müşrikler değil. Mekke'de Resulullah'a antlaşma yapmış müşrik ve antlaşmayı bozmuş müşrikler. Tamam mı? Bu Kur'an'da yani birisinden hikaye etmiyoruz. Devam et.
Onların antlaşmalarını süreleri bitinceye kadar tamamlayınız. Allah haksızlıktan sakınanları sever.
Tamam.
Haram aylar çıkınca...
Bundan sonrasını ben şey yapayım. Bak ayete verilecek meal şudur. Haram aylar değil, bunların can güvenliğinin sağlandığı aylar çıkınca, haram yani onları öldürmek haram demek. Çıkınca, yani siz buradan çekin gidin deniyor. Siz bizi çıkardınız, şimdi de siz çıkacaksınız. O müşrikleri, antlaşmayı bozan Mekke müşriklerini bulduğunuz yerde öldürün. Yani bu ciddi bir şey. Bak size bu kadar zaman sabretti ki artık ya çıkarsınız ya öldürürüz. Burası şey sağa sola şey yok. Onları yakalayın, onları kuşatın. Onlar için her gözetleme yerinde oturun. Çünkü bunlar suçlu. Müslümanlara yapmadıklarını bırakmamışlar. Müslümanları tamamen yok etmek için elinden geleni yapmışlar. Ama ne diyor? Gene de bir açık kapı bırakıyor. Tevbe ederler. Ondan sonra namaz kılar, zekat verirlerse serbest bırakın. Kalabilirler, gitmesinler bir yere. Zaten benim bildiğime göre oradan çıkıp giden de olmamıştır. Yani ben bilmiyorum, siz biliyor musunuz çıkıp giden? Ben hiç görmedim şu ana kadar. Şimdi bu ayeti kerime esas alınarak çok sayıda ayet mensuh sayılmıştır. Mensuh ne demek? Yürürlükten kaldırılmış sayılmıştır. Şimdi onlardan bir tanesi de Muhammed Suresi'nin 4. ayeti. Bir de onu oku. 47. sure 4. ayet.
Savaşta inkar edenlerle karşılaştığınız zaman boyunlarını vurun. Nihayet onları iyice vurup sindirince bağı sıkıca bağlayın, esir alın. Savaş sona erince de artık ya karşılıksız veya fidye karşılığı salıverin. Durum şu ki Allah dileseydi onlardan intikam alırdı. Fakat sizi birbirinizle denemek ister. Allah yolunda öldürülenlere gelince Allah onların yaptıklarını boşa çıkarmaz.
Bak diyor ki Allahü Teala savaşta yüz yüze geldiğiniz zaman onların boyunlarını vurun. O seni öldürmeye geliyor, sen onu öldüreceksin. Savaşta bir kimseyi öldüreni suçlayan bir insan çıkar mı yeryüzünde? Böyle bir şey olmaz. Ama karşı tarafı tamamen diyor, ezinceye kadar devam edin. Sonra bağı sıkı tutun, yani esir alın. Peki esirleri ne yapacağız? Ya karşılıklı ya karşılıksız serbest bırakacaksınız. Peki bu ayetle az önce okunan ayet arasında bir çatışma var mı? He? Ondan bunun bir ilgisi var mı? O ayet sebebiyle bu ayeti yürürlükten kalkmış saymışlardır. Ya bu ne oluyor? Bu Kur'an'ı siz mi indirdiniz? Siz mi indirdiniz bunu? Ne oluyor? Onun için bu fırsatı ganimet bilmek zorundayız. Sünnisiyle, Şiisiyle bütün mezhepler Kur'an'a karşı ittifak halindedirler. Şey değil, ittifak halindedirler. Bu basit bir suçlama değil. Ama bunu söylemek mecburiyetindeyiz. Eğer hesabı Cenab-ı Hakk'a vereceksek mecburuz. Şimdi bakın, şu kitap Hukuk-ı İslamiye ve Islahat-ı Fıkhiye Kamus. Ömer Nasuhi Bilmen'in. Geçen hafta anlatmıştım. Ömer Nasuhi Bilmen yazmıştır ama büyük bir ekip tarafından hazırlanmıştır bu kitap. Yani Mecelle Tadil Komisyonu tarafından hazırlanmıştır. Uzun yıllar çalışılmıştır büyük bir ekip tarafından. Onun için İslam aleminde bu kitabın dengi yoktur. Yani çok ciddi bir çalışmadır. Yani geçmişi bize doğru nakletme açısından, yoksa Kur'an açısından değil. Şimdi onu göreceksiniz. Bak burada ne diyorum eğer nasıl bilmem. Esirler hakkında Allah ne dedi? Ya karşılıklı ya karşılıklı serbest bırakacaksın. Üçüncüsü var mı? Yok. Diyor ki, harp neticesinde kahren elde edilen esirler hakkında veliyül emr muhayyerdir. Veliyül emr dediği yetkili makam. Serbesttir. Bu hususta Müslümanların menfaatlerine göre hareket ederek, Allah'ın emrine göre değil, dikkat edin. Müslümanların menfaatine göre hareket ederek, dilerse bu esirlerin savaşçı olan takımını öldürür. Peki IŞİD'e mal edilen o haberlerde ne var? Erkeklerini öldürdü deniyor, değil mi? Öyle diyor, değil mi? Tamam işte buyur. Yanlış bir şey mi yapmış bunlara göre? Peki Kur'an-ı Kerim'e göre? Olmaz. Mümkün değil. Savaşta öldürürsen öldür. Savaş bitti, adama dokunamaz. Peki ne yaparmış böylece? Fesadı büsbütün ortadan kaldırırmış. Asıl fesat şimdi ortaya çıkmıyor mu? Dilerse bunların şerlerini def için yalnız köle yapılmalarıyla iktifa eder. Bunları köle yapacakmış. Köle ve cariye edilmeleriyle iktifa eder. Var mı ayette kölelik, cariyelik? Peki Resulullah Bedir esirlerinden hangisini köle cariye yaptı? Bir tane var mı? Ondan sonra da bir takım uydurma şeyleri bir kenara bırakırsanız yoktur hiç. Bir tek örneği vardır, o sadece şeyden Mısır'ın hediye etmiş olduğu Mariye'dir. Onunla ilgili de özel bir ayet vardır. Ahzab suresi 50. ayet. Ama o ayete de öyle bir mana vermişlerdir ki kendi sistemlerini bozmayacak şekilde. Evet. Dilerse İslam zimmetinde at ve emanında olmak üzere hepsine hürriyet verir. Yani cizye ödeyerek yaşarlar diyor. Peki, şimdi bak ayeti kerimede dedi ki karşılıklı ya da karşılıksız serbest bıraksın dedi, değil mi? Karşılıksız serbest bırakmanın adı ayette ne Yahya? Men. Arapça men. Bizim Türkçe'de bu kökten minnet kelimesi kullanılır. Birisine iyilik yapmak manasında ama tabii biraz anlam değişikliği olmuş. Diyor ki burada, esirler hakkında men açıklama yapıyor. Bir lütuf olarak meccanen salıvermek, karşılıksız salıvermek caiz midir, değil midir? Meselesinde müçtehitler ihtilaf etmişlerdir. Ayette olan bir şeyde ihtilaf edilir mi? He? Ne oluyor yani? Allah, yani paralel din mi oluşturdunuz? Ne oldu? Ne oldu ya? İhtilaf edilmiş. Peki? Hanefi mezhebine göre men caiz değildir. Allah'ın emri geçerli değildir, değil mi? Niye efendim? Şey neshetmişmiş. Az önce okuduğumuz ayet bunu yürürlükten kaldırmış. Diyor ki, velev ki İslamiyet'i kabul etmiş olsun. Müslüman olsa bile yapamazsın diyor. Bu vecihle muamele nassa muhalif. Hangi nas? Ayete aykırıymış. Hangi ayet ya? Bak görüyor musunuz? Ayete uymak, ayete muhalefet kabul ediliyor. Düşmanın kuvvetini artırmaya hizmet eder, mücahitlerin de hakkına bir çeşit tecavüzdür diyor. Niye? Mücahitlere köle cariye lazımmış. Peki ikincisi neydi? Fida. Yani fidyeyle serbest bırakma. Hem Resulullah uygulamış, hem Kur'an-ı Kerim'in emri. Hani şimdi bizi hadis düşmanlığıyla suçluyorlar ya, ben geçen hafta söyledim, bu hafta gene söylüyorum. Hodri meydan. Şu mezhep bu mezhep değil. Mezheplerin tamamının kullandığı hadisleri bir araya toplasınlar. Bir de bizim kullandığımız hadisleri toplasınlar. Onlara birkaç şey yapar, fark atar. Çünkü onlar bu hadisleri kullanamazlar. Ayeti kullanamayan hadisi kullanamaz ki. Evet. Neymiş? Esirler hakkında fida. Yani karşılıklı serbest bırakma. Bir mal ile veya İslam esirleriyle mübadele tarikine tevessül edilip edilmemesi meselesi de müçtehitler arasında ihtilaf konusuymuş. Allah Allah. Ayetin ikinci bölümünde de ihtilaf konusuymuş. Gene Hanefi fukahasının diyor meşhur olan görüşüne göre bedel karşılığı serbest bırakmak da caiz değildir. Sadece İmam Şafii caizdir diyor. O da ayeti delil almıyor. Şeyi delil alıyor. Resulullah'ın Bedir Savaşı'ndaki uygulamasını delil alıyor. Evet. Ha, cilt ve sayfa numarası. Ha. Söyleyeyim. Şimdi bu üçüncü cilt. Ömer Nasuhi Bilmen, Islahat Fıkıh Kamusu 3. cilt. Baskısı fazla dönemli. Paragraf numarasını söylersem değişmez o. Esirlerle ilgili olan 491. paragraf. Yani o öldürme meselesi. Men ve fida ile ilgili olan da 501 ve 502. paragraf. Sayfa olarak da 408 ve 399. Evet. Şimdi köle ve cariye dedik, mesela cariye dediklerini de odalık olarak kullanırlar biliyorsunuz. Bu konuda da hiç ihtilaf yoktur. Sünni Şii hiçbir mezhebin ihtilafı yoktur. %100 ittifak var. İcma dedikleri şeyin dik alası. Bundan daha fazla icma ettikleri bir şey var. Şimdi şeyi bir okur musun? Nisa suresinin 3. ayetini, 3. ayetini.
...76. sayfada. Eğer kendileriyle evlendiğiniz takdirde yetimlerin haklarına riayet edememekten korkarsanız, beğendiğiniz veya size helal olan kadınlardan ikişer, üçer, dörder alın. Haksızlık yapmaktan korkarsanız bir tane alın. Yahut da sahip olduğunuz, parantez içinde, cariyeler ile yetinin, bu adaletten ayrılmamanız için en uygun olandır.
Bak bir taneyle evlenin ya da cariyeyle yetinin. Cariyeyle evlenin diyor mu? Yetinin ne demek? Onu zaten helal sana. Şimdi Hanefilerin yere göğe koymadığı son devir kitaplarından İbn Abidin vardır. 19. asırda yaşayan bir zattır o. Onun yazdığı kitap. Orada diyor ki, bir adamın 4 tane karısı, 1000 tane de cariyesi olsa. 4 karısı, 1000 tane cariyesi olsun. 1001.'yi almak istese, karısı karşı çıksa, yuhafu aleyhel kufru diyor. Kafir olmasından korkulur kadının. Niye? Allah'ın helalına karşı çıkmışmış. Allah helal kılmış, o karşı çıkmış. Nerede helal kılmış Allah? Hangi ayette? Şimdi bu ayete diyor ki yetinsinler diyor. Yetinsinler kelimesi var mı orada? Ayet diyor ki فَوَاحِدَةً اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ. Ev, Arapça bilenler, harf-ı atıftır. Matuf, matufun aleyhin hükmündedir. O vahidetenle ilgili hüküm neyse, مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ ile ilgili hüküm de aynı olmak zorundadır. Başka bir anlam veremezsiniz ona. Onun için inkihu vahideten, ya bir tane hür kadınla nikahlanın, evma melekete imanüküm, ya da kendi eliniz altında bulunan esir kadınla nikahlanın. Niye? Çünkü esir kadın eğer fidyesini ödememişse, siz de fidye istiyorsanız, fidye ödeninceye kadar ailenin bir ferdi olarak yaşatılır. O da vakit yetmez ona ayet okumaya zannedersem. Yok, yetmez. O da Nur suresinin 58-59. ayetinde ve Nur suresinin 31. ayetinde ailenin küçük çocuğu gibi kabul edilir. Yani aileyle öyle bir kaynaşır ki, yediğinizden yedirirsiniz, giydiğinizden giydirirsiniz, evinizin içerisinde kalır. Yani esir kampı falan yok. Sizi öldürmeye gelmiş olan sizin aziz bir misafiriniz haline dönüşmüş olur. Peki evlenmek istiyorsan ondan, onun için fevahideten inkuhu ha demektir. Evma meleket eymanukum, o da aynı. Yani ya bir hür kadınla kadın nikahlayın ya da elinizin altında bulunan esir kadını nikahlayın. O esir kadını nikahladığınız zaman da şart var Nisa suresi 25. ayette. Resulullah da öyle bir uygulama yapmıştır. Hayber esirlerinden Safiye ile ilgili. Hürriyet bedeli karşılığında nikahlanır. O şeyde onun mehri hürriyet bedeli olur. Yani nikahlandığınız andan itibaren kadın hür olur. Hangi? 25'i okuyacağız şimdi. Onu özellikle okuyacağım, Nisa 25'i. Özellikle okuyacağım şimdi. O Nisa 25 ile ilgili kitap da getirdim. Evet. Nikahlanacaksınız. Ya elinizin altındaki bir cariyeyle nikah. Nikahlanma da normal bir nikahtır. Zorla olmaz. O kabul edecek ki olsun. Etmezse olmaz. Kabul etmezse evlenemezsin. Şimdi onun ayetini okuyacağız. Şimdi tabii bu ayette tamam, bu ayeti tam olarak okuyalım. Mesele tümüyle ortaya çıksın. Nisa suresinin 25. ayetini açalım. Bakın, 23. ayette, 24. ayette nikahlanılması helal olan kadınlar anlatılıyor. 25. ayet ne diyor ki? Buraya kadar hiç din hanesinden bahsedilmez. Burada bahsediliyor. وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا اَنْ يَنْكَعَ الْمُحْسَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ. İçinizden herhangi biriniz namuslu mümin kadınları nikahlama gücüne sahip değilse, فَنْكِحُوا مَا تَابَ لَكُمْ مِنْ yok, neydi o? Bakın. فَمِمَّا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ. Elinizin altındaki mümin cariyelerden birisini nikahlayın diyor. Şimdi kendi cariyesi olursa, kendi cariyesini hürriyete kavuşturmak şartıyla nikahlayabilir. Niye? Çünkü onun gücü yetiyor. Bir kimse kendi cariyesini hürriyete kavuşturmaya gücü yettiği için, kendi cariyesiyle evlenirse onun mehir bedeli hürriyete kavuşma bedeli olmak zorundadır. Çünkü gücü yetmeyenler için geliyor bu şey. Ama bir başkasının cariyesiyle evlenmek isterse bir insan, o zaman bu bundan sonraki kısım o. Diyor ki Allahü Teala فَنْكِحُوهُنَّ بِاِذْنِ اَهْلِهِنَّ. Onlarla nikahlanın. Nikahın tarafı kim? Hunne? Cariyeler. Nikahın bir tarafı erkek, bir tarafı cariye. Peki efendisinin görevi ne? Bi'izni ehlihinne. Ailesi diyor efendisine. Aile, çünkü artık ailenin bir ferdi yapıyor Kur'an. Ailesinin izniyle. Ona, onun vereceği fazla bir şey yok. İzin. Evlenmek istiyorum, müsaade eder misin? Onun için Resulullah ne demiştir? La nikaha illa bi izni, illa bi veliyin. Bi iznil veliyi demektir. Velinin izni olmadan nikah olmaz. Şehirler için de aynı şey söz konusu. Bakara suresinin 232. ayetinde diyor ki فَلَا تَعْدُلُوهُنَّ. O kadınlara baskı yapmayın. اَنْ يَنْكِحْنَ اَزْوَاجَهُنَّ. Eşlerinin eşleriyle, yani müstakbel eşleriyle nikahlanma konusunda. Yani buradaki فَنْكِحُوهُنَّ ile اَنْ يَنْكِحْنَ اَزْوَاجَهُنَّ aynı anlamda. Yani nasıl bir hür kadın zorla evlendirilemezse, aynı kalıpta olduğu için bir köle kadın da, köle demeyelim de ağzımız alışmış, esir kadın da zorla evlendirilemez. Şimdi Ömer Nasuhi Bilmen'in madem cilt numarası Isdat Fiyye Kamusu'nun ikinci cildi bu defa. 64 ve 65. sayfalardan okuyorum. 235. paragraf. Bir efendi kendi kölesini ve cariyesini rızası olsun olmasın evlendirebilir. Ayet öyle mi diyor? Başkasının cariyesiyle evlenen bir kimse, bak ondan sonra, birisi birisinin cariyesiyle evlendiği zaman o nikahtan doğan çocuk da köle ya da cariye olur. Böyle. Bak okuyayım buradan. Bu da 239. paragraf. Birisinin cariyesiyle evlendin. Akdi nikah anında sulubünden gelecek çocuğun hür olmasını şart kılmış olmadıkça, yani bu çocuk hür, doğan çocuk hür olacak diye şart kılmamışsa diyor. O cariyeden doğan çocuklar bu cariyenin efendisine ait, onun kölesi ve cariyesi olur diyor. Anadan doğarken köle doğuyor. Şimdi ayet ne dedi? Sadece savaş esirler dedi ve kölelik, cariyelik yok. Gördünüz mü şimdi? Şimdi niye öyle yapıyorlar? Hangi şeyi de doğru yaptılar ki burada yanlış yaptıklarını sorguluyorsun. Şimdi şu kitap Ahkamul Kur'an Cassas'ın Hanefi mezhebinde çok önemli bir kitaptır. Tamam mı? 370 senesinde vefat etmiş Hicri. Ahkamul Kur'an ne demek? Kur'an'ın hükümleri. Yani Kur'an'da hüküm ifade eden ayetlerin tefsiri. Şimdi burada bunu niçin getirdim? Burada şey yapıyor Allah-u Teala. Diyor ki وَاَتُوهُنَّ o cariyelere verin. اُجُورَهُنَّ mehirlerini. Mehir kime veriliyor? Cariyenin kendisine. Çünkü o aldığı mehire 3-5 kuruş daha ilave eder, fidyesi olarak verir ve kurtulur. Fidyesini veremediği için zaten esir tutuluyor. Yani oradan kurtulmasına bir fırsat olsun diye şey yapılıyor. Ona verin, cariyenin kendisine verin diyor ayet. Bil maruf, marufa göre. Yani Kur'an'a, geleneğe, doğru olan hükümlere uygun bir şekilde. Miktarı, evet, miktarı. Şimdi peki bu ne diyor? Bir de şey, bak bir şart daha, muhsanatin, namuslu olacak. Öyle hiç şey, kadının rızasına bakmadan zorla ilişkiye girerse efendisi böyle bir kelime kullanılır mı ayet? Gayre müsafihatin. Zinaya gitmeyecek ve la müttehizati ahdan, gizli dostlar edinmeyecek diyor. Ki esir kadınlarla ilgili namuslu olma şartı var. Tıpkı hür kadınlarda olduğu gibi aynı şart. Şeyin Maide suresinin 5. ayetinde aynı şartlar hür kadınlarla ilgili de var. Şimdi burada ne diyor bakın. Bunun Arapça, Türkçe tercümesi var mı bunun? Ben hiç görmedim. Arapçasından okuyacağım. 2. cilt. Evet, bu Beyrut baskısıymış da baskı tarihi burada gözükmüyor. Yok. Evet, Beyrut baskısıymış. 2. ciltte 166 ve 167. sayfalar. Ve kavluhu teala ve atuhunne ucurehunne. Allah'ın onlara mehirlerini verin sözü. يَقْتَدِي ظَاهِرُهُ وُجُوبَ دَفْعِ الْمَهْرِ اِلَيْهَا. Bu ayetin diyor, açık anlamı, mehrin o kadına, yani cariyeye verilmesinin vacip olduğunu gösterir diyor. Yani ayet, mehrin cariyeye verilmesinin vacip olduğunu gösterir diyor. وَالْمَهْرُ وَاجِبٌ لِلْمَوْلَى. Halbuki mehir efendisinindir diyor. Allah bilememiş haşa. Evet. Buyurun işte. Ahkamul Kur'an bakın. وَالْمَهْرُ وَاجِبٌ لِلْمَوْلَى. Cariyenin efendisi içindir, vaciptir. O alması gerekir diyor. Duneha, cariye değil. Peki niye? لِأَنَّ الْمَوْلَى هُوَ الْمَالِكُ لِلْوَطْءِ. Bu daha çirkin. Çünkü bu cariyenin efendisi bu kadınla cinsel ilişkiye girme hakkına sahip. Kim vermiş bu hakkı ona? Kim vermiş? اَلَّذ۪ي اَبَاحَهُ لِلزَّوْجِ. O cariyenin eşine helal kıldığı, yani hadi ben vazgeçtim sen bununla ilişkiye gir diye mübah kılmış ya, onun ücretiymiş bu. Bir akdin nikah hakkıyla bundan cinsel ilişkiye girme hakkını eşine devretmiş. Hak benim ama sen al. Dolayısıyla onun ücretini de kendi alacakmış. فَهُوَ الْمُسْتَحِقُّ لِبَدَلِهِ. O ilişkiye girme bedeline, o da onun bedeli sanki şey yapıyor, kadını kiraya veriyor haşa. Onun bedeline hak kazanandır diyor. Benzetmeye bakın. Ayet bir tarafta duruyor, bakın diyor ki كَمَا لَوْ اَجَرَهَا لِلْخِدْمَةِ. Hizmet için birisine kiraya verse o zaman da kendisi alacak. Değil halbuki. Bak başka bir ayet var şimdi. Sen şeyi bir açsana. Nur 33'ü aç. Bundan sonra onu okuyalım. Evet. كَانَ الْمَوْلَى هُوَ الْمُسْتَحِقُّ. Yani cari gidip bir yerde çalışırsa ücret mi efendinindir. Çünkü niye? Çünkü mal o zaten, şey yok ki. Öyle bak öyle fidyeyle, fidyesiz boşuna mı şey ayeti kerimeyi devre dışı bıraktılar? Huvel müstehiku lil ücreti duna. Kedalikel mehru. Mehir de öyledir diyor. Sanki gidip bir yerde çalışıp aldığı ücret gibi. Ve ma'zalik, bir de diyor üstelik, öyle tercüme edersek daha uygun olur. Fe innel emete la temlikü şeyen. Yani cariyenin kendi malı olmaz ki diyor. Kendisi mal zaten. Fe la testehiku kabdal mehri. O zaman mehir almaya da müstahak olmaz. Allah bilmiyormuş bunları. Nereden bilsin? Peki bu kendini Allah yerine koymaktan başka bir ifade, bir anlam taşır mı? Ama hepsi aynı görüştedir biliyor musunuz? Hele şeyde, Şia'da bir şu da var. Adam evlendirdi. Bir müddet sonra cariyeyi canı çekti. Bir ay getir bana diyor. Bir ay sonra sana tekrar gönderirim. Şunu biliyor musun? Bunu anlatırken bile böyle rahatsız oluyor. Evet. Şimdi bak diyor ki mehri şey malı olamaz diyor. Ayette ne diyor Yahya, oku bakalım. Ben de açayım 33'ü. Kaçıncı sayfa?
Nur suresi 33. ayet 353. sayfa elimizdeki mealde. Yani 32'den başlayayım. Aranızdaki bekarları, kölelerinizden ve cariyelerinizden elverişli olanları evlendirin. Eğer bunlar fakirseler, Allah kendi lütfuyla onları zenginleştirir. Allah lütfu geniş olan ve her şeyi bilendir. Evlenme imkanı bulamayanlar ise Allah lütfuyla kendilerini varlıklı kılıncaya kadar iffetlerini korusunlar.
Bak şimdi burada birinci ayet dedi ki, ister esir olsun, ister efendim hür olsun evlendirin diyor. Erkeğin de kadın da Allah emri verdi ya. Evlendirmeyen de yani hür olanla olmayan ayrımı yok. E peki evlendirdik ne olacak? Bu nasıl geçinecek? Çoluk çocuğu nasıl geçindirecek eğer erkekse? Kadınsa hadi kocası bakar. Evet. Ondan sonra o koyar.
Evlenme imkanını bulamayanlarsa Allah lütfuyla kendilerini varlıklı kılıncaya kadar iffetlerini korusunlar. Ellerinizin altında bulunanlardan, yani köleler ve cariyelerden mükatebe yapmak isteyenlerle eğer kendilerinde bir hayır görüyorsanız hemen mükatebe yapın.
Bak şimdi nedir biliyor musunuz? Yani diyor ki hürriyetine kavuşacak, benim şeyim ne kadar ödemem gereken fidye? Diyor ki mesela 1000 dirham, öyle düşünelim. E peki sen bana müsaade et, ben çalışıp bunu ödeyeyim. Mükatebe bu. Az önce ne dedi? Çalıştığı zaman parası bunundur. Gördünüz mü ayeti? Evet. Tamam.
Allah'ın size vermiş olduğu malından siz de onlara verin.
Bak, Allah'ın size verdiği maldan siz onlara verin dediği halde, yani o şeylere diyor ki efendilerine siz verin diyor bunlara mal. Dediği halde az önce ne dedi? Bunların malı olamaz dedi, değil mi? Bak çok daha hiç şüpheye yer var mı burada? Şimdi gelelim sonuca. Şimdi akşam da yatsıyı birleştireceğiz. Başka çare yok. Şimdi bu çok büyük bir fırsat. Siz İslamiyet'i dünyaya, mesela bu IŞİD olayında, belki onlar bunu yapıyorlar ama dışarıya yani site kurma, anlatma imkanları olmayabilir. Bu ayrı bir konu. Şu anda İslamiyet'i bu ayetlerdeki gibi bu savaş hukukunu dünyaya anlatacak olsak ne olur? Millet Müslüman olma yarışına girmez mi? Ama şu kitaplardaki gibi anlatırsak ne olur? Şu anda bu kitap anlatılanlar bu kitapta olanlara aykırı mı? %100 uygun değil mi? Peki bu kitaba aykırı mı? %100 aykırı. İşte iyi bir fırsat yakalamışız. Ama ne var ki Allah'ın emrinin hakim olması değil, benim gücümün hakim olması deniyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Ramazan'da ne yaptığını gördünüz. Efendim ben güçlüyüm, benim dediğim olacak, Allah'ın dediği olamaz. Yaptıkları bu. Hiç kusura bakmasınlar. O kafadan ne Müslümanlığa hizmet beklenebilir, ne de hiçbir şey beklenemez. Hiçbir şey beklenemez. Allah'ın açık ayetiyle kaç senedir savaşılıyor Türkiye'de. Burada ilan ettik. Hadi buyurun gidelim. Siz nerede rasat yapıyorsanız hep beraber yapalım. Niye bir tane şey yapamadılar? Allah'ın ayetleriyle savaşanlardan ne bekliyorsunuz? Eskiden neydiyse şu anda da o. Değişen bir şey yok. Ama bu fırsatı ganimet bilmek zorundayız. Cenab-ı Hakk'ın rızası için ben sesimi Allah rızası için yükselttim, başka bir şeyden dolayı değil. Çünkü çok canım sıkılıyor. Elimizdeki İslam dini, herkesin hayran kalacağı bu İslam dini, herkesin kaçacağı bir hale getirilmiş. Böyle bir fırsat yakalanmış, bu dinin bütün dünyaya anlatılacağı bir fırsat yakalanmış. Ben hayret ediyorum. Yurt dışına gittiğimiz zaman herkes bizi başına tac ediyor. Türkiye'ye geldiğimiz zaman kimse görmek istemiyor. Yurt dışı derken de İslam ülkelerini kastetmiyorum. Zaten oralara eskiden öyleydi, şimdi kaçıyorlar. Evet, peki. Şimdi ara veriyoruz.